Ayrım 3, sayfa 30. 6. Yaşadıklarına inanamayan ve uçak yolculuğundan rahatsız olan Robert Langdon, güneşin kuruttuğu uçak pistine indiğinde aradan 64 dakika geçmişti. Kuru ve soğuk bir rüzgar tweed ceketinin klapalarını uçuşturuyordu. Açık hava ona harika gelmişti. Gözlerini kısarak etraflarını çevreleyen karlı tepelere doğru yükselen yeşil vadilere baktı. Kendi kendine "Rüya görüyorum," dedi. "Her an uyanabilirim." X-33'ün arkalarında gürültüler çıkartan HDM motor sesini bastırmak için bağıran pilot, "İsviçre'ye hoş geldiniz," dedi. Langdon saatine baktı. Saat sabah 07.07'yi gösteriyordu. Pilot, "6 zaman dilimi geçtik," dedi. "Burada saat öğleden sonra 13." Langdon saatini ayarladı. "Nasıl hissediyorsunuz?" Langdon karnını ovuşturdu. "Kendimi strafoam yemiş gibi hissediyorum. Dipnot strafoam, suni köpük." Pilot başını salladı. Yükseklik tutması. 20 bin metreye çıkmıştık. Oradayken %30 daha hafifsiniz. Sadece Atlantik'i geçtiğimiz için şanslısınız. Tokyo'ya gitseydik, uçağı daha yukarıda uçurmak zorunda kalacaktım. O zaman mideniz iyice bulanırdı. Beti benzi atan Langdon başını sallayarak kendini şanslı saydı. Her şey dikkate alınacak olursa uçuş son derece sıradandı. Kalkış sırasında kemiklerini sızlatan ivmelenme dışında uçağın hareketleri sıradandı. Arada bir türbülansa girmişler, yükselişe geçtiklerinde bir iki basınç değişikliği yaşamışlardı ama uçağın akıllara durgunluk veren bir süratle saatte 17 bin kilometre hızla gittiğini gösterecek hiçbir farklılık olmamıştı. X-33'ün bakımıyla ilgilenmek üzere birkaç teknisyen piste koşuşturdu. Pilot kontrol kulesinin yanındaki park alanında bekleyen siyah bir Peugeot'a kadar Langdon'a eşlik etti. Bir süre sonra vadi zemininde uzanan asfalt yolda ilerliyorlardı. Uzakta bir yığın binanın zayıf görüntüsü yükseliyordu. Dışarıdaki yemyeşil ovalar araba ilerlerken bulanıklaşıyordu. Langdon, pilotun hız göstergesini saatte 170 kilometreye, saatte 100 milden fazla çıkartmasını hayretle izledi. "Bu adamın hız tutkunluğu nedir böyle?" diye düşündü. Pilot, "Laboratuvara 5 kilometre kaldı," dedi. "Sizi 2 dakikada oraya götürürüm." Langdon boş yere emniyet kemeri aradı. "Neden şunu 3 dakika yapıp oraya sağ salim varmıyoruz?" Araba hızla ilerlemeye devam etti. Kasetçalara bir bant yerleştiren pilot, "Reba sever misiniz?" diye sordu. Bir kadın şarkı söylemeye başlamıştı. Bu sadece yalnızlık korkusu. Langdon, "Burada korku yok," diye düşünmeye başladı. Bayan iş arkadaşları, onun müzelere layık bir sanat eserleri koleksiyonuna sahip olmasını, boş bir evi, bir kadının varlığının kesinlikle faydası dokunacağı konusunda ısrar ettikleri bir evi doldurmak çabasından başka bir şey olmadığını söylerlerdi. Langdon, onlara hayatında zaten 3 sevgilisi olduğunu hatırlatarak, simge bilim, su topu ve bekarlık, söylediklerine daima gülerdi. Sevgililerinin sonuncusu sayesinde dünyayı özgürce dolaşabiliyor, istediği kadar geç yatabiliyor, bir kadeh konyak ve iyi bir kitapla evde geçirdiği sessiz akşamlarının tadını çıkarabiliyordu. Langdon'u hayallerinden uyandıran pilot, "Bizler küçük bir şehir gibiyiz," dedi. "Burası sadece laboratuvar değil, süpermarketimiz, hastanemiz ve hatta bir sinemamız var." Langdon, boş gözlerle başını sallayarak önlerinde yükselen binalara baktı. Pilot, "Aslında," diye ekledi, "dünyadaki en büyük makineye sahibiz." "Gerçekten mi?" Langdon gözleriyle kırları taradı. "Onu orada göremezsiniz efendim." Pilot gülümsedi. "Toprağın 6 kat altına gömülü." Langdon'ın soracak vakti yoktu. Pilot hiç uyarmadan frenlere asıldı. Araba, betonarme bir nöbetçi kulübesinin önünde patinaj yaparak durdu. Langdon karşılarında duran tabelayı okudu. "Güvenlik, bekleyin." Birden nerede olduğunu fark ederek panikledi. "Aman tanrım, pasaportum yanımda değil." Şoför, "Pasaportlara gerek yok," diyerek onu temin etti. "İsviçre hükümetiyle yürürlükte olan bir anlaşmamız var." Langdon, nöbetçiye bir kimlik uzatan şoförü hayretler içinde seyretti. Nöbetçi, kimliği elektronik bir onay cihazından geçirdi. Makinede yeşil ışık yandı. "Yolcunun ismi nedir?" Şoför, "Robert Langdon," diye yanıtladı. "Kimin misafiri?" "Direktörün." Nöbetçinin kaşları yağ gibi havaya kalktı. Arkasına dönerek bir bilgisayar çıktısını ekrandaki verilerle karşılaştırarak kontrol etti. Sonra pencereye döndü. "İyi vakit geçirmenizi dilerim Bay Langdon." Araba yerinden fırlayarak tesisin ana girişine giden geniş bir adacığın etrafından döndü. Karşılarında cam ve çelikten yapılmış ultramodern, dörtgen bir yapı duruyordu. Langdon, binanın çarpıcı şeffaf tasarımından oldukça etkilenmişti. Mimarlığa karşı her zaman bir sempatisi olmuştu. Yol arkadaşı ona cam katedral dedi. "Bir kilise mi?" "Yo, hayır. Burada sahip olmadığımız tek şey bir kilise. Burada din fiziktir. Tanrı'nın adını istediğiniz kadar anabilirsiniz. Güldü. Mesonlara ve zerrelere iftira etmeyin yeter. Dipnot meson. Elektronla proton arasında bir maddecik. Zerre. Atomları oluşturan birimlerin öz maddesi. Şoför arabayı döndürüp cam binanın önüne geçerken Langdon şaşkınlık içinde oturuyordu. Mesonlar ve zerreler. Sınır kontrolü yok. Mach 15 uçaklar. Bu adamlar da kim Tanrı aşkına? Cevap, binanın ön yüzündeki granit levhada yazıyordu. CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Yaptığı çevirinin doğruluğundan emin olan Langdon, nükleer araştırma mı diye sordu. Şoför cevap vermedi. Öne doğru eğilmiş, arabanın kasetçalarıyla uğraşıyordu. Sizin durağınız burası. Direktör sizi bu girişte karşılayacak. Tekerlekli iskemlede binadan çıkan bir adam Langdon'ın gözüne ilişti. Adam 60'lı yaşlarının başında gibi görünüyordu. Sert bir çenesi olan sıska ve tamamıyla kel adam, beyaz laboratuvar önlüğüyle tekerlekli iskemlenin ayak koyma yerine sıkıca basan bağcıklı siyah ayakkabılar giymişti. İki gri taşa benzeyen gözlerindeki cansız bakış uzaktan bile fark ediliyordu. Langdon, "Bu o mu?" diye sordu. Şoför başını kaldırıp baktı. "Hay Allah!" dönüp Langdon'a uğursuz bir gülümsemeyle baktı. "İti an, çomağı hazırla." Langdon, neyle karşılaşacağından emin olmayan bir tedirginlikle araçtan indi. Tekerlekli iskemledeki adam, Langdon'a doğru ilerleyerek soğuk ve nemli elini uzattı. "Bay Langdon, sizinle telefonda konuşmuştuk. İsmim Maximilian Kohler." 7. CERN Genel Direktörü Maximilian Kohler, konik, kral diye tanınıyordu. Bu ünvan, tekerlekli iskemledeki tahtından egemenliğini yöneten kişiye saygıdan çok, duyulan korkunun ifadesiydi. Birkaç kişi, onu şahsen tanıdığı halde sakatlanmasına yol açan korkunç hikaye CERN'de efsane haline gelmişti. Aksiliği ya da kendini bilime adaması yüzünden onu kimse suçlayamıyordu. Langdon, Kohler'le karşılaşalı henüz birkaç saniye olduğu halde adamın mesafeli biri olduğunu hemen sezmişti. Kohler'in tekerlekli iskemlesi ana girişe doğru sessizce süratlenirken, Langdon ona yetişmek için koşuşturmak zorunda kalmıştı. Bu tekerlekli iskemle o güne dek Langdon'ın gördüklerine hiç benzemiyordu. Çok hatlı bir telefon, mesajlaşma sistemi, bilgisayar ekranı, hatta hareketli bir video kamera gibi elektronik cihazlarla donatılmıştı. Kral Kohler'in seyyar komuta merkezi. Langdon, mekanik bir kapıdan geçerek CERN'in dev ana lobisine kadar peşinden gitti. Langdon, başını semaya doğru kaldırıp bakarak cam katedral diye derin düşüncelere daldı. Başının üstündeki mavimsi cam çatı akşamüstü güneşinde parıldıyor, geometrik ışınlar çizerek odaya görkemli bir hava katıyordu. Köşeli gölgeler beyaz seramik duvarlara ve mermer zemine düşerek damar görüntüsü veriyordu. Havada temiz ve steril bir koku vardı. Bir avuç bilim adamı etrafta hızlı adımlarla dolaşırken ayak sesleri boşlukta yankı yapıyordu. "Bu taraftan lütfen Bay Langdon." Sesi neredeyse bilgisayardan çıkıyor gibiydi. Sert yüz hatları gibi aksanı da sert ve katıydı. Kohler öksürdü ve donuk gri gözlerini Langdon'dan ayırmadan ağzını beyaz bir mendille sildi. "Lütfen acele edin." Tekerlekli iskemle yer karolarının üzerinde zıplar gibi gidiyordu. Langdon, onun peşinden giderken ana salondan kolları ayrılan sayısız koridorun önünden geçti. Kohler'i gören bilim adamları, böylesi birinin eşlik ettiği kişinin kim olabileceğini merak eden gözlerle Langdon'a baktılar. Sohbet etmeye çalışan Langdon, daha önce CERN'i hiç duymadığımı diyerek başladı, "İtiraf etmeye utanıyorum." Kohler, "Hiç şaşırtıcı değil." diye cevap verdi. Verdiği kısa yanıtın yeteri kadar sert bir etkisi olmuştu. Çoğu Amerikalı, Avrupa'yı bilimsel araştırmalarda dünya lideri olarak kabul etmez. Onların bize bakış açısı değişik bir alışveriş mekanından öteye geçmiyor. Aslında Einstein, Galileo ve Newton gibi adamların milliyetleri düşünüldüğünde bunun tuhaf bir bakış açısı olduğunu söylemek mümkün. Langdon nasıl cevap vereceğini şaşırmıştı. Cebindeki faksı çıkardı. "Bu fotoğraftaki adam, siz acaba..." Kohler el işaretiyle onun sözünü kesti. "Lütfen, burada olmaz. Şimdi sizi ona götürüyorum." Elini uzattı. "Onu bana verseniz daha iyi olur." Langdon faksı ona vererek sessizce peşinden gitti. Kohler aniden sola dönerek ödüllerle donatılmış geniş bir koridora saptı. Diğerlerinden oldukça büyük bir levha girişte dikkat çekiyordu. Bronzun üstüne kazınmış yazıyı okumak için yanından geçerken Langdon yavaşladı. ARS Elektronik Ödülü, dijital çağdaki kültürel buluş için Tim Berners-Lee ile CERN'e interneti icat etmeleri sebebiyle verilmiştir. Langdon metni okurken "Tanrı beni kahretsin" diye düşündü. Adam şaka yapmıyormuş. Langdon daima Webb'in bir Amerikan buluşu olduğunu düşünmüştü. Ama elbette bu konudaki bilgisi kendi kitabının sitesi ve eski Macintosh'uyla Louvre ya da El Prado'ya yaptığı ziyaretlerle sınırlıydı. Yeniden öksürerek ağzını silen Kohler, "Web" dedi. Buradaki bilgisayar sitelerinin kendi içinde bir şebeke olarak başladı. Böylece farklı bölümlerdeki bilim adamları son buluşlarını birbirleriyle paylaşabiliyorlardı. Tabii bütün dünya Web'in Amerikan teknolojisi olduğunu zannediyor. Langdon koridorda onu takip etti. "Neden doğru anlaşılmasını sağlamıyorsunuz?" Kohler, ilgilenmediğini ifade eden bir tavırla omuzunu silkti. "Ufak bir teknoloji konusunda ufak bir yanlış anlama. CERN, bilgisayarların dünya çapında birbirine bağlanmasının çok daha ötesinde. Bilim adamlarımız neredeyse her gün bir mucize gerçekleştiriyor." Langdon, Kohler'e sorgulayan gözlerle baktı. "Mucizeler mi?" Buradaki mucize sözcüğü, elbette Harvard'daki Fairchild fen binası civarında kullanılan kelimeyle aynı anlamda değildi. Mucizeler, ilahiyat fakültesinin işiydi. Kohler, "Sesiniz kuşkulu geliyor," dedi. "Ben sizin dini simge bilimci olduğunuzu sanıyordum. Mucizelere inanır mısınız?" Langdon, "Mucizeler konusunda kesin fikrim yok," dedi. "Özellikle de fen laboratuvarlarında meydana gelenler konusunda." "Belki de mucize yanlış kelimeydi. Sizin dilinizle konuşmaya çalışıyordum." "Benim dilim mi?" Langdon birden rahatsız olmuştu. "Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama bayım, ben dini simge bilimle uğraşıyorum. Ben bir akademisyenim, papaz değil." Kohler aniden yavaşlayarak döndü. Bakışları biraz yumuşamıştı. "Elbette, ne kadar budalaca davrandım. Belirtilerini saptamak için insanın kanser olması gerekmez." Langdon konunun bu şekilde kapatıldığını daha önce hiç duymamıştı. Koridorda ilerlerken Kohler başını salladı. "Sanırım siz ve ben birbirimizi son derece iyi anlayacağız Bay Langdon." Nedense Langdon bundan şüphe duyuyordu. İkisi birlikte koştururlarken Langdon ileriden gelen derin bir gümbürtü hissetti. Attığı her adımla birlikte ses daha belirginleşiyor, duvarlarda yankı yapıyordu. Önlerinde uzanan koridorun sonundan geliyor gibiydi. Bağırmak zorunda kalan Langdon sonunda "Bu ne?" diye sordu. Aktif bir yanardağa yaklaşıyorlarmış gibi hissediyordu. Kohler, "Serbest düşüş tüpü," diye cevap verirken boğuk sesi hiç çaba göstermesine gerek kalmadan duyulmuştu. Başka açıklama yapmadı. Langdon da sormadı. Oldukça yorulmuştu. Maximilian Kohler ise misafirperverlik ödülü almaya hevesli görünmüyordu. Langdon kendine orada bulunuş sebebini anımsattı. Illuminati. Bu dev tesiste bir ceset vardı. Görmek için 5000 kilometre yol kat ettiği bir sembolle damgalanmış bir ceset. Koridorun sonuna yaklaştıklarında Langdon'ın tabanlarında titreşimler yaratan gürültü neredeyse kulakları sağır edecek bir hal almıştı. Köşeyi dönünce sağ tarafta bir seyir galerisi belirdi. Eğimli bir duvara denizaltı pencerelerine benzeyen 4 kalın camlı kapı yerleştirilmişti. Langdon durarak bu camlardan birinden içeri baktı. Profesör Robert Langdon hayatı boyunca bir takım tuhaf şeyler görmüştü ama bu aralarında en tuhaf olanıydı. Halüsinasyon gördüğünden şüphelenerek gözlerini birkaç kez açıp kapattı. Çember şeklinde dev bir odaya bakıyordu. Odanın ortasında ağırlıksız gibi süzülen insanlar vardı. 3 tane. İçlerinden biri el sallayarak havada takla attı. "Tanrım," diye düşündü. "Oz ülkesindeyim." Odanın zemini iç içe girmiş ızgaralardan oluşmuştu. Sanki dev bir kümes teli döşenmişti. Izgaranın altından büyük bir pervanenin bulanıklaşmış metalik şekli görünüyordu. Onu beklemek için duran Kohler, "Serbest düşüş tüpü," dedi. "Kapalı mekanda yapılan paraşütsüz hava gösterisi. Stresten kurtulmak için. Burası dikey rüzgar tüneli." Langdon şaşkınlıkla bakıyordu. Serbest düşüş yapanlardan biri, obez bir kadın, pencereye doğru hareket etti. Hava akımlarıyla hırpalanıyordu ama yine de sırıttı ve Langdon'a baş parmağını yukarı kaldırarak işaret yaptı. Langdon belli belirsiz gülümseyerek hareketine karşılık verirken, bu hareketin erkek cinsel gücü için antik çağlarda kullanılan sembol olduğunu kadının bilip bilmediğini merak ediyordu. Langdon, şişman kadının minyatür paraşüte benzeyen şeyi kullanan tek kişi olduğunu fark etmişti. Üstüne sarmalanan kumaş kadının üstünde oyuncak gibi dalgalanıyordu. Langdon, Kohler'e, "Küçük paraşüt ne için?" diye sordu. "Çapı 1 metreden fazla olamaz." Kohler, "Sürtünme," dedi. "Fanın onu kaldırabilmesi için aerodinamiğini azaltıyor." Yeniden koridordan aşağı gitmeye başlamıştı. 1 metrekarelik sürtünme, düşen bir bedeni yaklaşık %20 oranında yavaşlatır. Langdon anlamadan başını salladı. O gecenin ilerleyen saatlerinde, yüzlerce kilometre ötedeki bir ülkede, bu bilginin hayatını kurtaracağını asla tahmin edemezdi. 8. Kohler ile Langdon, CERN ana binasının arkasından İsviçre'nin kuvvetli güneş ışığına çıktıklarında Langdon eve götürüldüğünü sandı. Önünde duran manzara herhangi bir seçkin üniversite kampüsüne benziyordu. Çimle kaplı bir bayır, tuğla lojmanlarla yürüyüş yollarının oluşturulduğu avlular arasında akça ağaç kümelerinin göründüğü geniş bir ovaya doğru iniyordu. Akademisyen görüntüsündeki bireyler, ellerindeki kitap yığınlarıyla aceleyle girip çıkıyorlardı. Bu okul havasını vurgulamak istercesine uzun saçlı iki hippi, lojman pencerelerinin birinden yayılan Mahler'in 4. senfonisi eşliğinde frisbee oynuyorlardı. Kohler, tekerlekli iskemlesini patikadan binalara doğru sürerken, "Bunlar bizim lojmanlarımız," dedi. "Burada 3000'den fazla fizikçi bulunuyor. CERN tek başına tüm dünyadaki zerrecik fizikçilerinin, dünyadaki en parlak zekaların yarısını çalıştırır. Almanlar, Japonlar, İtalyanlar, Hollandalılar, ne ararsan. Fizikçilerimiz 500'den fazla üniversiteyi ve 60 milliyeti temsil ediyor." Langdon şaşırmıştı. "Nasıl anlaşıyorlar?" "İngilizce elbette, bilimin evrensel dili." Langdon o ana dek hep matematiğin bilimin evrensel dili olduğunu duymuştu. Ama tartışamayacak kadar yorgundu. Vazifesini yaparak patikada Kohler'i takip etti. Yolun yarısına vardıklarında bir adam koşarak yanlarından geçti. Giydiği tişörtte şu mesaj yazılıydı: "Got yoksa zafer de yok." Langdon ardından hayretle baktı. "Got mu?" Kohler, "genel oluşturulmuş teori," diyerek espri yaptı. "Her şeyin teorisi." Langdon, "anlıyorum," dedi. Ama hiçbir şey anlamamıştı. "Zerrecik fiziğine aşinalığınız var mı Bay Langdon?" Langdon omzunu silkti. "Genel fizikten anlıyorum. Düşen vücutlar gibi şeyler. Tramplen atlamada yıllar boyunca edindiği tecrübe ona, yer çekiminin muazzam kuvvetine karşı derin bir saygı duymayı öğretmişti. Zerrecik fiziği atomları inceliyor, öyle değil mi?" Kohler başını iki yana salladı. "Bizim uğraştığımız şeyle karşılaştırıldığında atomlar gezegenler gibi görünür. Biz bir atomun çekirdeğiyle ilgileniyoruz. Yani bütünün 10.000'de 1'i büyüklüğünde bir şeyle." Yeniden öksürdü. Sesi hasta gibiydi. CERN'deki kadın ve erkekler zamanın başlangıcından beri sorulan aynı sorulara cevap bulmak için buradalar. Nereden geldik? Neden meydana geldik? "Peki bu cevaplar fizik laboratuvarlarında mı?" "Şaşırmış gibisiniz." "Öyleyim. Bu soru bana biraz ruhani geliyor." "Bay Langdon, bir zamanlar tüm sorular ruhaniydi. Zamanın başlangıcından bu yana bilimin anlayamadığı boşlukları doldurmak için ruhaniliğe ve dine başvuruldu. Bir zamanlar güneşin doğup batması Helios'la alev arabasına bağlanmıştı. Depremler ve tsunamiler Poseidon'un gazabıydı. Bilim artık bu tanrıların sahte idoller olduğunu kanıtladı. Yakında tüm tanrıların sahte idoller oldukları kanıtlanacak. Bilim, günümüzde insanın aklına gelen hemen her soruya cevap verebiliyor. Geriye sadece birkaç soru kaldı ve bu sorular anlaşılması güç olanlar. Nereden geldik? Burada ne yapıyoruz? Hayatın ve evrenin anlamı ne?" Langdon hayrete düşmüştü. CERN'in cevap bulmaya çalıştığı sorular bunlar mı? "Düzelteyim, bunlar bizim cevaplıyor olduğumuz sorular." İki adam birlikte lojmanlar arasındaki avluda ilerlerken Langdon sustu. Yürürken başının üstünden geçen bir frisbee tam önlerine düştü. Kohler umursamadan yoluna devam etti. Avlunun diğer ucundan biri seslendi: "Silvaus Pilait." Langdon omzunun üstünden geriye baktı. Kolej Paris yazılı süveter giyen beyaz saçlı yaşlıca bir adam el sallıyordu. Frisbee'yi yerden kaldıran Langdon onu ustaca geri fırlattı. Yaşlı adam onu tek parmağıyla yakaladı ve omzunun üstünden oyundaki eşine atmadan önce birkaç kez zıplattı. Langdon'a "Mersi," diye seslendi. Langdon nihayet ona yetiştiğinde Kohler "Tebrikler," dedi. "Az önce Nobel ödülü sahibi George Charpak'la frisbee oynadın. Süper iletken odacığı mucididir." Dipnot George Charpak. 1992'de fizik dalında Nobel ödülünü kazanan George Charpak, 1959'dan beri İsviçre'de CERN laboratuvarında çalışmaktadır. Nükleer alanlarda ve tıpta kullanılan süper iletken odacığını keşfetmiştir. Langdon başını salladı. "Şanslı günümdeyim." Gidecekleri yere varmaları Langdon'la Kohler'in 3 dakikasını daha aldı. Kavak ağaçlarından oluşan bir korunun içindeki bakımlı geniş bir lojman eviydi. Diğer lojmanlarla karşılaştırıldığında bu bina son derece lüks görünüyordu. Önünde duran taş tabelada C binası yazılıydı. Langdon, "Ne yaratıcı bir isim," diye düşündü. Ama sadece ismine karşın C binası Langdon'ın mimari tarzına uygundu. Muhafazakar ve sağlam. Ön cephe kırmızı tuğlalardan yapılmıştı. Süslü korkulukları vardı ve simetrik çitlerle çevrelenmişti. İki adam girişe giden taş patikada ilerlerken bir çift mermer kolondan oluşan kapının altından geçtiler. Birinin üstüne bir not yapıştırılmıştı. "Bu iyon sütunudur." "Fizikçi duvar yazısı mı acaba?" Kolona göz atarken kendi kendine kıkırdayan Langdon düşüncelere dalmıştı. Dahi fizikçilerin hata yaptığını görmek içimi ferahlattı. Kohler dönüp ona baktı. Ne demek istiyorsunuz? Bu notu yazan her kimse hata yapmış. Bu iyon sütünü değil. İyon sütunlarının enleri tek biçimlidir. Bu ise gittikçe inceliyor. Bu sütun dorik, yani Yunan karşılığı. Sık yapılan bir hatadır. Kohler gülümsemedi. Yazan kişi espri yapmış Bay Langdon. İyon demek, iyonlar içeriyor demektir. Yani elektrik yüklü zerrecikler. Nesnelerin pek çoğunda vardır. Langdon sütuna yeniden bakarak hafifçe inledi. Langdon, C binasının en üst katında asansörden inerken kendini hala aptal gibi hissediyordu. İyi döşenmiş bir koridorda Kohler'in peşinden gitti. Alışılmadık bir dekoru vardı. Kiraz ağacından bir divan, porselen yer vazosu ve oyma işleri. Kohler, bilim adamlarını, yani çalışanlarımızı rahat ettirmek istiyoruz diye açıklama yaptı. Langdon, belli oluyor diye düşündü. Demek, Fox'taki adam burada yaşıyordu, öyle mi? Çalışanlarınızdan yüksek mevki sahibi biri miydi? Kohler, sayılır dedi. Bu sabah benimle yapacağı toplantıyı kaçırdı ve çağrısına cevap vermedi. Onu aramak üzere buraya geldim ve kendi salonunda onu ölü olarak buldum. Ceset görmek üzere olduğunu fark eden Langdon ani bir ürperti hissetti. Hiçbir zaman güçlü bir mideye sahip olamamıştı. Bu zayıf yönünü bir sanat öğrencisiyken öğretmeni Leonardo da Vinci'nin ölüleri mezardan çıkartıp kaslarını parçalara ayırarak insan formunda ustalığa ulaştığını söylediğinde keşfetmişti. Kohler, koridorun diğer ucuna doğru önden gitti. Tek bir kapı vardı. Kohler, sizin deyiminizde penthouse derken alnından bir damla ter aktı. Dipnot penthouse, teras katı. Langdon önlerinde duran meşe kapıya baktı. Üstündeki levhada şu isim yazıyordu. Leonardo Vetra. Kohler, Leonardo Vetra dedi. Gelecek hafta 58 yaşında olacaktı. Zamanımızın en parlak bilim adamlarından biriydi. Ölümü bilim adına büyük bir kayıp oldu. Langdon bir an için Kohler'in katı yüzünden duygulandığını görür gibi oldu. Ama bu ifade geldiği kadar çabuk gitti. Kohler elini cebine atarak çıkarttığı geniş anahtarlığı karıştırmaya başladı. Birden Langdon'un aklına garip bir düşünce geldi. Bina bomboş gibiydi. Herkes nerede diye sordu. Az sonra bir cinayet mahalline girecekleri dikkate alınırsa bu sükunet tam olarak beklediği şey değildi. Anahtarı bulan Kohler, bina sakinleri laboratuvarlarında dedi. Langdon'u düzelterek, ''Ben polisten bahsediyorum.'' dedi. ''Gelip gittiler mi?'' Kohler, anahtarın yarısı delikteyken durdu. ''Polis mi?'' Langdon, direktörle göz göze geldi. ''Polis, bana gönderdiğiniz faksta bir cinayet söz konusuydu. Polisi aramış olmalıydınız. Ama elbette aramadım. Ne?'' Kohler'in gri gözleri sertleşti. ''Karmaşık bir durum Bay Langdon.'' Langdon birden endişeye kapıldı. ''Ama elbette bu durumdan birileri haberdar oldu, değil mi?'' ''Evet.'' Leonardo'nun evlat edindiği kızı. Kendisi de burada, CERN'deki fizikçilerden biridir. O ve babası bir laboratuvarı birlikte kullanıyorlardı. Onlar ortak. Bayan Vetra, bu sabah saha araştırması yaptığı için burada değildi. Kendisine babasının ölümünü bildirdim ve konuştuğumuz üzere buraya dönüyor. Ama bir adam öldü. Kohler sert bir şekilde, resmi bir soruşturma yapılacak, dedi. Bununla birlikte, Vetra'nın laboratuvarı da mutlaka araştırılacaktır ki orası o ve kızı için çok özeldi. Bu yüzden bu iş Bayan Vetra gelene kadar bekleyecek. Ona en azından bu kadarcık ayrıcalık tanımak benim borcum. Kohler anahtarı çevirdi. Kapı arkaya doğru açılırken koridora dolan soğuk hava Langdon'un yüzüne çarptı. Şaşkınlıkla geriye doğru sendeledi. Yabancı bir dünyanın eşiğinde durmuş bakıyordu. Karşısındaki daire yoğun beyaz bir sisle kaplıydı. Sis bulutları mobilyaların etrafında dumanlı anafor oluşturuyor ve odayı kalın bir pusa boğuyordu. Langdon, ''Bu ne biçim?'' diye kekeledi. Kohler, ''Freon soğutma sistemi'' diyerek cevap verdi. Dipnot freon, halojenli hidrokarbon gazı. Cesedi muhafaza etmek için daireyi soğuttum. Langdon, soğuk yüzünden tweed ceketinin düğmelerini ilikledi. ''Oz ülkesindeyim'' diye düşündü ve sihirli terliklerimi yanıma almayı unuttum.